Ayrım 16.
Saat 5.10. 9. Tümen Komutanı Kol Ordu'ya ve 19. Tümen'e Seddülbahire ve Arıburnu'na çıkarmanın başladığını bildirir. 27. Alay Komutanı alayın hemen o kesime hareket etmesini teklif edecek ama 9. Tümen Komutanı kabul etmeyecektir. Fahrettin Altay sayfa 88, Şeyh Haker sayfa 32. Bu arada Mustafa Kemal keşif için Tümen Süvari Bölüğünü Conkbayırı kesimine yollar ve birliklerine alarm verir. Belen sayfa 245, Çanakkale Cephesi 2. Kitap sayfa 107. Ve Esat Paşa ile telefonla konuşur. Saros'tan ve Anadolu yakasından bilgi gelmediğini, tüm çıkarma yerlerinin daha belli olmadığını öğrenir. Erikan sayfa 129. Saat 5.30. 9. Tümen Komutanı Albay H. Sami Bey 19. Tümen Komutanına şu mesajı verir. Düşman Arıburnu'ndan Kabatepe sırtlarını sarmaktadır. Yakınlığınız dolayısıyla Maltepe'deki kuvvetinizden bir taburu Kabatepe'nin kuzeyindeki Arıburnu'na karşı olan sırtlara ivedilikle gönderip sonucu bildirmenizi rica ederim. Bayur sayfa 76, Erikan sayfa 130. Saat 5.45. 9. Tümen Komutanı gecikmeli olarak iki taburlu 27. Alayı Arıburnu'na doğru yola çıkarır. Şeyh Haker sayfa 33, Çanakkale Cephesi 2. Kitap sayfa 101, Fahrettin Altay sayfa 88. Saat 6.30. 9. Tümen'in yardım isteyen mesajı 19. Tümen'e ulaşır. Erikan sayfa 129. Genel durum henüz aydınlanmadığı için 19. Tümen'in orduca nerede kullanılacağı daha belli değildir. Dipnot, Fahrettin Altay diyor ki, Mustafa Kemal de Arıburnu'na hareketine müsaade istiyor. Bu tümen ordunun emrinde olduğundan oradan soruluyor. Ordu emir vermekte gecikiyor. Sayfa 88. Liman Paşa bu sırada Bolayır'dadır. Esat Paşa da diyor ki, durumu bildirmek, gerekli emirleri almak üzere kendisini, Liman Paşa'yı aramaya gittim. Kendisinden yapılacak hareket hakkında hiçbir talimat alamadım. Esat Paşa'nın anıları sayfa 38. Fahrettin Altay, ordu emrinin ancak 4 saat sonra geldiğini kaydetmektedir. 10 yıl savaş, sayfa 95. C. Erikan, Mustafa Kemal'in verdiği bu riskli kararı birçok açıdan değerlendirdikten sonra diyor ki, Mustafa Kemal'in hareketi ne diye nitelendirilebilir? İsterseniz gördüğü bir tehlikeyi ordudan kaldırmak ve süren durumdan kurtulmak için üstün bir inisiyatifle hareket, isterseniz ayaklanma, isterseniz keyfe göre hareketleyiniz. Bu hareketinin sorumluluğuna göğüs gelecekti. Komutan Atatürk sayfa 131. Liman Paşa ileride de göreceğiz. Emrini safsaklayan 16. Ordu Komutanı Ali Fevzi Bey'i derhal görevden alacak ve cephe gerisine postalayacaktır. Eğer olayların gelişimi bu kural dışı kararının doğru ve gerekli olduğunu kanıtlamasaydı, herhalde Mustafa Kemal de aynı akibete uğrardı. Mustafa Kemal diyor ki, düşmanın Kabatepe civarını önemli kuvvetle karaya çıkmaya teşebbüsü demek ki vuku buluyordu. Bu işin içinden bir taburla çıkmak mümkün olamayacağını, herhalde evvelce tahmin ettiğim gibi bütün tümenimle düşmana yönelmenin kaçınılmaz olduğunu takdir ediyordum. Mustafa Kemal ile mülakat sayfa 19. Ve ordunun iznini beklemeden bir alay ve bir dağ bataryasıyla başından beri tehlikeli bulduğu Arıburnu kesimine yetişmeye karar verir. Öteki iki alayın da harekete hazır olmalarını emreder. Mustafa Kemal'in Atasya arşivinde bulunan Arıburnu muharebeleri raporundan aktaran C. Erikan sayfa 130. Mustafa Kemal'in yazılı emri sayfa 132. Saat 7. Anzak, Avustralya, Yeni Zelanda birlikleri kıyının 100 metre yakınına kadar sokulmuş bazı savaş gemilerinin ateş desteği altında kuzeyde Conkbayırı doğrultusunda ilerlemiş, güneydoğuda Kanlı Sırt ve Kemal yerine yaklaşmışlardır. Saat 7.50. Mustafa Kemal Gelibolu'daki 3. Kolordu Komutanı Esat Paşa'ya özetle şu raporu yollar. Düşmanın Kocadere batısındaki sırtları, Conkbayırı kesimi, işgal etmesine meydan vermemek için 57. Alay ve bir dağ bataryasını şimdilik o tarafa hareket ettiriyorum. Düşmanın kuvvet ve durumunu anlamak, ona göre gerekli tedbirleri almak üzere Tümen Kurmay Başkanı'nı karargâhta bırakarak bizzat oraya gidiyorum. Tümen büyük kısmının kullanılmasını gerektirecek bir durum olunca tümenin başına geleceğimi arz ederim. Stratejik ve Taktik Sonuçlar serisi No. 4 sayfa 19. Saat 8.10. Mustafa Kemal 57. Alay Komutanı Binbaşı H. Avni ve Dağ Topçu Taburu ile birlikte Koca Çimen'e doğru yola çıkar. C. Erikan, Komutan Atatürk sayfa 133. Böylece ihtiyatta bekleyen bir tümen olma niteliği sona erer. Saat 8.25. 9. Tümen Komutanından 27. Alay Komutanına emir. 19. Tümen şimdi 57. alayını Koca Çimen istikametine hareket ettirdi. 19. Tümen Komutanı da alayla beraber gidiyor. İrtibat tesisiyle bağlantı kurarak tevhidi hareket ediniz. Yani birlikte hareket ediniz. Şeyh Haker sayfa 47. Saat 9. Anzaklar Jong Bayırı'na ulaşmış. Erikan sayfa 135. Kanlı sırtta bulunan bataryada 3 topunu düşmana kaptırarak geri çekilmiştir. Stratejik ve taktik sonuçlar serisi No. 4 sayfa 16. Saat 10. Mustafa Kemal 57. alayı düşmanın kuzey sol kanadına taarruza kaldırır. Dipnot. Arazinin yapısı gereğince Jong Bayırı kesimine çok önem veren Mustafa Kemal, bu taarruzdan önce 57. alayın subaylarına şöyle diyecektir. Ben size taarruz etmeyi emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve komutanlar kaim olabilir, geçebilir. Mustafa Kemal ile mülakat sayfa 30. Jong Bayırı'na önem vermekte ne kadar haklı olduğu hem olayların gelişiminden hem de savaştan sonraki resmi ve özel yayınlardan anlaşılıyor. 9. Tümen'in 27. alayına da batıya doğru taarruzunu sürdürmesi haberini yollar. C. Erikan, Komutan Atatürk, sayfa 134. Bu sırada Anzakların karaya çıkan kuvveti 12 bin kişiye ulaşmıştır. C. Erikan, Komutan Atatürk, sayfa 135. Saat 10.24. Mustafa Kemal karargahta bıraktığı Kurmay Başkanı Binbaşı İzzettin Çalışlar'a Tümen'in kalan iki alayında Kocadere'ye yaklaştırılması emrini verir ve kararını yeni bir raporla da Kolordu'ya bildirir. C. Erikan, Komutan Atatürk, sayfa 134. Raporun tam metni için Ruşen Eşref, sayfa 28. Ayrıntılar için Çanakkale Cephesi, 2. kitap, sayfa 109. O gün yapılan kanlı savaşlar sonunda bütün Anzak birlikleri kuzeyden 19. Tümen'in, doğudan 27. alayın taarruzları karşısında aldıkları bütün yerleri Türklere bırakarak kıyıdaki sırtlara kadar geri çekileceklerdir. Hızla ele geçirileceği umulan Kabatepe, Jong Bayırı, Koca Çimen çizgisi çok uzakta kalmıştır. Özet için esas aldığım kitaplar İngiliz harp tarihi de dahil Arıburnu Savaşı'nın ilk gününü şöyle değerlendiriyorlar. Mustafa Kemal düşmana taarruz etmek için ordu komutanının iznini bekleseydi düşman daha ilk saatlerde bölgeye egemen olan Jong Bayırı ve Koca Çimen'i ele geçirerek Boğaz yolunu açmış ve Seddül Bahir'i savunan 9. Tümen'i kuzeyden kuşatmış olacaktı. Mustafa Kemal hızla hareket edip Anzak birliklerini sert bir taarruza geri sürerek belki de savaşı sona erdirecek olan bu çok tehlikeli gelişmenin önüne geçmiştir. Buna karşılık düşmanın sahte çıkarma gösterilerine kapılan Liman Paşa, 5. ve 7. tümenleri Saros civarında, Asya grubu komutanı Weber Paşa da 11. tümeni Beşige civarında boş yere tutarak, Gelibolu'daki iki tümenimizi Birleşik Filo'nun yüzlerce ağır ve uzun menzilli topu tarafından desteklenen düşman kuvveti karşısında yalnız bırakırlar. Dipnot: 25 Nisan günü iki Alman subayının eli altında bulunan kanat kuvvetleri tamamen hareketsizliğe mahkum edilerek düşmanın karaya çıkmasına ve tutulmasına fırsat verilmiştir. Stratejik ve taktik sonuçlar serisi No. 4 sayfa 24. Ateş, malzeme ve sayı üstünlüğüne karşı denge ancak kanla sağlanacak ve savaş sonuna kadar da böyle korunabilecektir. Dipnot: Hamilton'un denizden bombardımana ilişkin bazı notları. 25 Nisan Arıburnu kesimi Queen Elizabeth bütün gücüyle düşman üzerine çullandı. Her top alev saçıyor, kükrüyor ve gökteki yıldızları titreten bir şiddetle patlıyordu. Kulaklarımız mumla tıkalı, gözlerimiz nefes kesici sarı infilaklardan yarı yarıya kör halde. 15 inçlik ağır toplar yüksek patlayıcı madde doldurulmuş mermileriyle düşman topraklarını hallaç pamuğu gibi atıyor. 26 Nisan Arıburnu kesimi. Türklerin dehşetli karşı taarruzları başladı. Bu defa organize bir gayretle merkeze yükleniyor. Prince of Wales kruvazörü derhal Türklerin üzerine çevirdiği toplarıyla ateşe başlıyor. Arkasından Queen Triumph, Majestic, Bacchant, London zırhlıları toplarıyla ölüm saçmaya başlıyorlar. Mermiler mevzilenmiş birliklerimizi üzerinden geçerek tepenin yüksek yamaçlarını cehenneme çeviriyor. Taş, toprak, kemik, et yığınları birbirine karışıyor. İşte düşman çimenlik bir arazi parçasından geçmek istiyor. Queen Lizzie zırhlısı derhal yakalıyor, tetiklere basılıyor. Düşman hedefi yok artık. Gelibolu günlüğü sayfa 102-106. Çanakkale Savaşı'nda Türkler 8,5 ay işte bu cehennem ateşi altında dövüştüler. Sabah gittiği Saros'tan öğle üzeri dönen Esat Paşa Arıburnu'nda savaşan kuvvetlerin komutasını Mustafa Kemal'e verir. F. Belen 20. yüzyılda Osmanlı Devleti sayfa 247. 27. alayda 19. tümene bağlanır. 19. tümen 26-27 Nisan günleri gelen iki yeni alayla da 33. ve 64. alaylar takviye edilir. Böylece Mustafa Kemal'in komutası altında 6 alay bir başka ifadeyle 2 tümen toplanmış olacaktır. 10 yıllık harbin kadrosu sayfa 85. Görüldüğü gibi sabah saat 8'den itibaren Mustafa Kemal'in tümeni artık ihtiyattaki bir birlik değil, muharip, muharebe eden bir birliktir. Muharebenin sonuna kadar da öyle olacak, hep ilk hatta bulunacaktır. Şimdi de Başkomutan General Hamilton'ın 25 Nisan'da günlüğüne yazdıklarından bazı cümleleri birlikte okuyalım. Sabah Kabatepe açıklarındayız. Askerler Sarıbayır'a ulaşmaya çalışıyorlar. Dalgalar halinde ilerliyor ve kaybolan izler ardında yeni dalgalar beliriyor. Türklerin bir sürpriz yapıp bu manzarayı bozmayacaklarını ümit ederim. Avustralyalılar Türk ordusunu Maltepe'den Sarıbayır'ın doğusu tamamen silkip atarlarsa Gelibolu Yarımadası kazanılmış olacak. Savaş gemileri Türk siperleri üzerine mermi yağdırıyor. Zafere ulaşma yolundayız. Gelibolu Günlüğü sayfa 92-103. Umutlu Başkomutan birliklerinin feci durumunu gece yarısı Anzak Kolordusu Komutanı General Birdwood'un raporundan öğrenecektir. Tümen ve Tugay komutanlarım askerlerinin dağılabileceklerinden endişe duyduklarını arz ettiler. Ateş hattından durmadan yaralı gelmekte ve çetin arazide birlikler toparlanamamaktadır. Birlikler yarın sabah da ateşe maruz kalırlarsa yerlerine ileri sürebileceğim yeni kuvvetler olmadığından durum bir fiyasko ile sonuçlanabilir. Maruzatımın ne derece ciddi olduğunun farkındayım. Eğer burayı boşaltacaksak bu boşaltma bir an önce yapılmalıdır. Ey Moorhead, Çanakkale geçilmez, sayfa 195-198. Dipnot, General Hamilton ilk gün birliklerin üçte birini kaybettiklerini yazıyor. Gelibolu Günlüğü sayfa 115. İlgili amiral boşaltmanın ancak 3 günde yapılabileceğini söyleyince Hamilton General Birdwood'a sonu şöyle biten umutsuz bir mesaj yollar. Emniyete kavuşuncaya kadar sadece siper kazdırınız, siper kazdırınız, siper kazdırınız. Hamilton Gelibolu Günlüğü sayfa 105-106. Arıburnu kesiminde ilk savaş günü etkisi bu kadar şiddetli olan Türk başarısıyla sona ermiştir. Kıyıdaki daracık bir alana sürülüp sıkıştırılan düşman, özellikle İngiliz donanmasının kesintisiz ve yoğun ateşi yüzünden yazık ki denize dökülemez, başarı kesin bir zafere dönüştürülemez. Şimdi bugün için bizimkilerin ne gibi iddialarda bulunduklarını izleyelim. 573 Mustafa Kemal kendiliğinden değil emirle hareket etmiş. Savaşın önemi ve sonucu yanında bu üçüncü derece bir konağıma Mısıroğlu ve ansiklopedistler o günkü sonucu bir yana bırakıp Mustafa Kemal'in emirle hareket ettiğini kanıtlamak için çırpınıp duruyorlar. Neşelenmeniz için aktarıyorum. K. Mısıroğlu diyor ki, Anafartalardaki tümenin kumandanı Mustafa Kemal'in ihtiyatta olan 19. tümenine bu çıkarmayı haber verdi ve bir taburla sol kanadını takviye etmesini istedi. Bu emir üzerine Mustafa Kemal tümeninin 57. alayından 200 kişiyi saat 5.30'da Şunuk Bayırı istikametine sevk ederek, dipnot izninizle tercümanlık yapayım, Hazret Conk Bayırı demek istiyor. İlerlemekte olan düşmana karşı süngü hücumu yaptırdı. Lozan 1. cilt sayfa 158. Dipnot, bu yanlışların kaynağı da Armstrong'un kitabı, Peyami Safa, Bozkurt sayfa 51. Her satırında bir yanlış var ama düzeltmeye üşeniyorum artık. Yanlışları ünlem işaretiyle vurgulayıp geçmeyi tercih ettim. Birkaç sayfa geri dönenler savaşın özetinde doğruları bulabilir. Mısıroğlu'nun yazdıklarını haritaya uygularsanız ortaya müthiş bir karikatür çıktığını da görürsünüz. İnsan bir savaşı analiz etmeye yeltenmeden önce basit bir kroki olsun göz atmaz mı? Anafartalarda bu sırada ne bir Türk tümeni var ne de bir tek düşman askeri. Düşman Arıburnu ile Seddülbahir'e çıkıyor. Anafartalar Nire, Arıburnu, Seddülbahir ve Conkbahir'i Nire. Gereyet Ansiklopedi size 9. tümen komutanının bir tabur yollaması için Mustafa Kemal'den ricada bulunmasını şöyle yorumluyor. Demek ki vaziyetin ehemmiyetini gören Güney Cephesi kumandanı, ordunun umumi yedeği olan 19. tümene de bir rapor göndererek acele bir taburluk yardım istemiş. Burada anlaşılamayan bir nokta belki şu olabilir. Acaba 5. ordunun yedeği olan 19. tümen sadece ordu kumandanı Mareşal Timon von Sanders'in mi emriyle hareket edecekti? Yoksa direkt bağlı bulunduğu 3. kolordu K. Esat Paşa'dan mı emir alacaktı? Veyahut da başı sıkışan yakın birliklerin imdat istemesine de kulak verecek miydi? Bu husus iyice aydınlatılmadığı için ister istemez yıllar sonra Atatürk soyadını alan Türkiye Cumhuriyeti'nin tek adamına yaranmak isteyen çevreler hadiseyi çarpıtma yoluna gittiler. Albay Kanen Giysar ya da Albay H. Sami ya da Vehip Paşa. Bu isimlerden hangisi o gün 9. tümenin başında bulunursa bulunsun, üçünün de Mustafa Kemal'den rütbece üstün olduğu açıktır ve dolayısıyla da acele bir taburla Conkbayır'ına yardım etmesine emir buyurmaları normaldir. 1. cilt sayfa 103-104. Bu sözleri okur yazar olmayan biri söylese gülüp geçilir. Oysa ansiklopedinin 3 yazarı da yüksek öğrenim görmüş, üstelik biri de öğretmen. O sırada Güney Cephesi Komutanlığı diye bir makam yok. 19. tümen de direkt olarak Esat Paşa'ya değil Liman Paşa'ya bağlıdır. Ansiklopedistlere not, aydınlanmak ve 9. tümen komutanının kim olduğunu kesin olarak öğrenmek istiyorsanız bir zahmet ciddi kaynakları okuyun. Bu yakıştırma ve yanlışlarla oyalanmamak için Mustafa Kemal'in bir taburunu yola çıkarmak için emir aldığını kabul edelim. Ama 57. alayı ve bataryayı kimin emriyle yola çıkarıp savaşa soktu? Tümeninin öteki alaylarının savaş hattına yaklaştırılması emrini kim verdi? Bunları da dürüstçe ve gerçekçi olarak açıklamak gerekmez mi? Gerekir ama böyle bir açıklama Mustafa Kemal lehine sonuç vereceği için susmayı tercih edip gerçeği örtüyorlar. Hele Liman Paşa ile Esat Paşa'nın bugün için söylediklerinden hiç söz açmıyorlar. Neden mi? Çünkü Liman Paşa şöyle diyor. İlk askeri başarısını Trablusgarp'te gösteren Mustafa Kemal, sorumluluk ve görevden zevk duyan bir komutan özelliğine sahipti. Dipnot, bu yerin adı Liman Paşa'nın anılarının Almancasında Sirenaika, Fransızcasında ise Sirenik diye geçiyor. Türkçesi Bingazi'dir. Yalçın küçük Sirenaika'yı Suriye diye çevirmiş ve yalnız cümlenin anlamını değil, tarihi de tepetaklak etmiş. Tarih üzerine tezler 5 sayfa 77 dipnot. Mustafa Kemal ile ilgili bu pasajın da sadece ilk cümlesini vermiş. Mustafa Kemal'in övüldüğü için gerisini kesmiş. Daha 25 Nisan sabahı 19. Tümen ile ve hiçbir yerden emir almadan kendiliğinden muharebeye girerek düşmanı sahile kadar püskürtmüş ve bundan sonra da 3 ay süreyle kırılmaz bir azimle devamlı düşman saldırılarına karşı koymuştu. Ona tam anlamıyla güvenilebilirdi. Türkiye'de 5 yıl sayfa 109. Dipnot. Bu anlayışa göre anılarını 1919'da yazan Liman Paşa, ileride Atatürk soyadını alacak olan Türkiye Cumhuriyeti'nin tek adamına yaranmak için hadiseyi çarpıtan ilk kişi oluyor. Esat Paşa'yı da dinleyelim. Saros'tan döndüğüm zaman, dipnot, Kolordu karargahı bu arada Gelibolu'dan Maltepe'ye alınmıştır. Esat Paşa Saros'tan Maltepe'ye öğle üzeri döner. Mustafa Kemal Bey, tümeninin 57. alayını ve 9. tümene bağlı olup, Arıburnu-Kapatepe hattı gerisinde bulunan 27. alayı, kimseden izin almadan Arıburnu'na doğru göndermiş, tümeninin 72. ve 77. alaylarını ilerletip, Maltepe ile Kocadere arasında ihtiyatta tutmuş durumda buldum. Sayfa 38. Dipnot. Yalçın Küçük diyor ki, Esat Paşa'nın çok kısa bölümleri yayımlanmış anılarından bazı aktarmalar yapmak istiyorum. Bunlar yazılan tarihe ciddi kuşkular getirecek boyutlara ulaşıyor. Bu açıklamadan sonra Esat Paşa'nın cümlesini aktarıyor. Mustafa Kemal Bey'i tümenin 57. alayını 9. tümene bağlı olup Arıburnu-Kapatepe hattı gerisinde bulunan 27. alayı kimseden izin almadan Arıburnu'na doğru göndermiş buldum. Yalçın Küçük şöyle devam ediyor. Yazılmayan yani nokta nokta geçilen kısımlar bana ait değil. Esat Paşa'nın anılarından kısa bölümleri yayımlayana ait bulunuyor. Sayfa 86. 1. Esat Paşa'nın anılarının hiçbir yeri yazılan tarihe ciddi kuşkular getirecek nitelikte değildir. Yalçın Küçük savaşın bütününü bilmediği için anı parçalarını savaşın akışı içine yerleştirmeyi başaramıyor. Bu yüzden de eksantrik yorumlarda bulunuyor. Hepsinin Torricelli borusu kadar boş olduğunu göreceğiz. 2. Aktardığı cümlede bulunan biçimindeki boşluğa dikkati çekerek anıların aslında Mustafa Kemal aleyhinde bir ifade varmış da yayını hazırlayan o bölümü atlamış gibi bir kuşku uyandırmaya çalışıyor. Oysa anıların 1975'te yapılmış tek baskısı var ve benim elimdeki nüshada böyle nokta nokta bir boşluk yok. Nitekim cümlenin tamamını nokta noktasız olarak yukarıda okudunuz. Öyleyse Yalçın Küçük niye böyle yazıyor? Ben çözemedim, belki siz çözebilirsiniz. 3. Esat Paşa'nın tam anılarının bir nüshasının Harp Akademileri Kütüphanesi'nde, bir nüshasının ise Atasekir Arşivi'nde olduğu belirtiliyor. 10 yıllık harbin kadrosu sayfa 322, Yanya savunması ve Esat Paşa sayfa 105. İsteyenin inceleyebileceğini sanıyorum. Verilen bilgilerden Çanakkale Savaşı'nın anılarının sadece bir bölümünü, 3. cilt oluşturduğu da anlaşılıyor. Geri kalan bölümlerin öteki savaşlar ve eğitim hizmetleriyle ilgili olduğunu Esat Paşa'nın kendisi yazıyor. Yanya savunması ve Esat Paşa da kendi kalemiyle hayat hikayesi sayfa 103. Her türlü atmasyona son veren bu açıklamalardan sonra bu konuyu kesin olarak kapatabiliriz, değil mi? 574. Mustafa Kemal ordunun tüm yedeklerini kullanarak savaşı tehlikeye atmış. Yalçın Küçük diyor ki, bu monografide, A. Murhed'in Çanakkale Geçilmez adlı kitabı, daha önce geliştirdiğim düşünceleri destekliyor, sınırlı bir ANZAK kuvvetlerine karşı Mustafa Kemal'in neredeyse bütün 5. ordunun ihtiyatlarını izin almadan kullandığı ve bütün hareketi tehlikeye attığı açıklıkla yazılıyor. Sayfa 95. ANZAK kuvvetlerinin sınırlı olduğu Yalçın Küçük'ün yakıştırması. O sırada sahile 8 tabur çıkmış bulunuyordu ve yeni birlikler de çıktıkça savaşa katılıyorlardı. Türkler ise 5 taburdu. Dipnot. İngiliz harp tarihine dayanarak Çanakkale Cephesi 2. kitap sayfa 111. Düşman mevcudu ertesi günü de 15 bin kişiye çıkacaktır. 2. kitap sayfa 119. Ayrıca A. Moorhead'in yazdığı ile Yalçın Küçük'ün yaptığı özet arasında ciddi fark var. Moorhead diyor ki, bir tümen komutanı olarak Mustafa Kemal'in limanın elindeki bu yedek tümeni kullanmaya yetkisi yoktu. Eğer ittifak güçleri bir başka yerde bir başka çıkarma planlamış olsalardı durum umutsuz olurdu. Dipnot, Yalçın Küçük'ün A. Moorhead'den aktardığı sayfa 95 uzunca bölümün doğru çevirisi için Çanakkale geçilmez sayfa 179. Yani Mustafa Kemal'in bütün hareketi tehlikeye attığını değil, daha durum tam aydınlanmamışken verdiği kararın önemini ve riskini belirliyor. C. Erika'nın bu konudaki değerlendirmesini daha önce aktarmıştım. Yalçın Küçük Moorhead'in bu saptanmasını yeni bir yaklaşım sanarak heyecana kapılmış. Kaldı ki Moorhead de durumu abartıyor. Çünkü Mustafa Kemal ilk aşamada sadece bir alayını ileri sürmüş. Kalan iki alayını ise yeni bir duruma ya da ordu emrine göre kullanmak üzere harekete hazır halde tutmakla yetinmiştir. Çanakkale Cephesi 2. kitap sayfa 107-108. Yalçın Küçük A. Moorhead'in bu iki cümlesinin dayanağı olan cümlelerini de atlamış. Okuyunca neden atladığını anlayacaksınız. Moorhead diyor ki, Mustafa Kemal'in komutan olarak o hayrete değer mesleği o andan itibaren başlamıştır. İttifak devletleri adına harekatın en kötü rastlantılarından biri, bu deha sahibi küçük rütbeli Türk komutanının tam o anda o noktada Jonk Bayırı bulunmasıydı. Çünkü aksi takdirde Avustralyalılar ve Yeni Zelandalılar pekala o sabah Jonk Bayırı'nı ele geçirebilirler ve savaşın kaderi orada o anda belli olurdu. Sayfa 178. Bir bütünden yalnız işine gelen iki cümleyi al, onu da yanlış aktar. Sonra da o iki yanlış aktarılmış cümleye dayanarak yorum yap, yargıda bulun. Ne derler buna? 575. Arıburnu Savaşları'nda Mustafa Kemal'in başarısız olduğu ve askeri savurganca kullandığı. Dipnot. GRY'ye de ansiklopedisi diyor ki, takviyeli müttefik birliklerinin Seddülbahir'de çakılıp kaldıklarına kimse itiraz etmiyor. Ama mesele Arıburnu'na yapılan Anzak çıkarmasına gelince iş çatallaşıyor ve kaynakların verdiği bilgiler birbirini pek tutmuyor. Bu karışıklığı çözebilmek için değişik kaynakların verdikleri bilgileri bir araya getirerek doğru sentezi yapmaya çalışacağız. Bu cepheleri anlatan tezat 19. tümenin başında Yarbay Mustafa Kemal Bey'in bulunmasından ileri geliyor. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin yıllarca reisi cumhurluğunu yapan Mustafa Kemal Bey'in o günkü durumunu olduğundan farklı göstermek isteyenler ile gerçeği olduğu gibi aktarmaya çalışan kaynakların anlatma metotları değişik görülüyor. 1. cilt sayfa 100. Kimler gerçekleri saptırıp farklı göstermeye çalışıyor, kimler doğruyu yazıyor. Hele ansiklopedi nasıl doğru sentez yapıyor hep birlikte ve ibretle göreceğiz. K. Mısıroğlu hiçbir belge ve kanıt göstermeden diyor ki, Mustafa Kemal tümeninin 57. alayından 200 kişiyi saat 5.30'da Şunuk Bayırı yani Çong Bayırı istikametine sevk ederek ilerlemekte olan düşmana karşı süngü hücumu yaptırdı.